Herkese selam. Bugün sizlere Peyami Safa'nın ilk edebi şöhretini kazandığı Sözde Kızlar romanından bahsedeceğiz. Arkadaşlarımdan Can ve Murat var bugün yanımda. Yayında arkadaşlarım size Sözde Kızlar romanında bazı yozlaşmış hayatlara girmesiyle nasıl mücadeleler verdiğini gösterdiği bir hayat hikayesi anlatacaklar. Tabii bu romanın tahlili ve analizi arkadaşlarımın hem sosyolojik açıdan hem de psikolojik açıdan değerlendirmelerine sebep olacak. Can'la başlayabiliriz. Dilerseniz önce kendinizi tanıtın, dilerseniz daha sonra Murat'a söz hakkı verebiliriz. Hoş geldin.
Tabii, merhabalar, hoş bulduk. Birazcık modernleşmeden bahsedeceğiz, birazcık karakterlerden bahsedeceğiz. Öncelikle benim ismim Can Dündar. Halihazırda Gaziantep'te Göçen Stüdyosu'nda yüksek lisansımı bitirdim. Şu an doktoraya hazırlanıyorum. Sözde Kızlar romanını da bir makale olarak, makale formatında hazırlamıştım. Sunmak size nasip oldu.
Antep Üniversitesi Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Karavan Dergisi'nde zaman zaman vakit buldukça, derslerden fırsat kaldıkça podcastlere katılıp takip etme aşamasındayım diyeyim. Hani benim öyle çok iddialı bir girişim olmasın. Sonuçta hepiniz benden kıdemlisiniz burada. Ben üniversite öğrencisiyim. Hepiniz psikoloji ya da sosyoloji bitirmiş insanlarsınız.
Doğru, ben psikoloji bitirdim. Can da sosyoloji doktorasına başladı. Hatta bitirme aşamasında diye düşünüyorum. Keza tahlili yaptığına göre Peyami Safa'nın bir romanı ile ilgili. Bize bugün o zaman Can başlasın. Nasıl bir karakter var? Hangi karakterler nasıl yozlaşmış? Veya aslında şu anki Cumhuriyet'in hangi izlerini taşıyor roman? Bize biraz bahsedebilir misin Can?
Tabii, şöyle ki bilirsiniz, özellikle 18. yüzyıl sonrasında, Avrupa aydınlanmasının sonrasında bir sekülerleşme ve rasyonelleşme dönemi yaşanıyor. Bu dönem sonrasında bireyler artık eski yaşantılarının daha içe dönük, daha teknik gösteriş taraflarına yönelik birey tasarrufu yaparak farklı bedenler üzerinden imgeleniyorlar. Bunun sonucunda zaten şöyle ki, özellikle sanayi devrimi sonrası çeşitli göçlerle birlikte çok farklı kültürlerin etkileştiğini görüyoruz. Sonrasında özellikle sosyoloji biliminin kuruluşuyla birlikte dönem Osmanlısı'nda çok ciddi paradigmasal gelişmeler oluyor, değişimler oluyor. Ve bunun da Avrupa ve özellikle Batı diye hatta ve Şark Doğu toplumlarında ciddi bir yansıması oluyor. Tabii daha eleştirel ya da daha kabule dayalı. Peyami Safa burada aslında birazcık karmaşık bir yerde duruyor. Yani şöyle ki, hem içselleştiriyor hem de eleştirel bir taraftan bakıyor. Hem bedenin rasyonelleşmesini veyahut daha da içe dönmesini kabullenmiyor. Hem de Türk kültürü yahut işte Osmanlı kültürünün devam etmesi üzerine önemli bir eser önümüze koymuş. Kitabın esas olayı burada görebildiğimiz bir karakterler tamamıyla. Bu karakterlerin çeşitli, nasıl denir, Batı ve Doğu tarzı yaşamların kriz şeklinde bir hayat tarzı, gündelik hayatlar önümüze çıkıyor. Ben yani size bugün buradan bahsedeceğim. Evet, yani daha doğrusu
batılılaşma.
Tabii bir batılılaşma var, ama bu batılılaşmanın iki boyutu, hatta üç boyutu var kitapta. Bir batılılaşabilmiş karakterler var. Bir batılılaşmayı temelden reddeden karakterler var. Bir de arafta kalmış karakterler var. Bunun için aslında öncelikle, çok özür dilerim, öncelikle kitabı tanıtmak gerekiyor. Nasıl yanlış batılılaşmanın tartışılabildiği bir dönemde olduğunu anlatmak gerekiyor. İşte tabii dönemde çeşitli görüşler var. Bunlardan bazıları batılı yaşamı, batılı tarzı, gündelik hayatı her ne kadar sevdiğini ya da buna uyum sağlayabildiğini belirtse de kimi görüşlerde batılı acizlik olarak görüyor. Ve Peyami Safa tüm bu görüşleri bir kitap içerisinde birleştirip okuyucuya çok güzel bir şekilde sunuyor.
Aslında batılılaşmayı üç farklı yerden incelemiş dediğine göre, baktığında bir kısım içselleştirmiş ve hayatına tamamen bunu adapte etmiş durumda. Bir kısım aslında içselleştirememiş, yani bununla ilgili bir endişe ve böyle yaşamalı mıyım sorularıyla kendi iç dünyasında bir savaş verirken, bir kısım tabii ki de asla kabul etmeyen daha zıt bir köşede. Bu üçünü de bize aslında güzelce hikayede harmanlamış. Sizin anlatmak istediğiniz burada hangi taraftayız? Şu anki durumda biz hangi tarafta olduğumuzu mu? Yoksa bu karakterlerin üçünün harmanlandığında mı daha sağlıklı bir yola, iletişime geçiyor kendi içlerinde? Bununla ilgili analiziniz nedir?
Yani şöyle ki hangisinin daha iyi olduğuna eminim karar vermek pek mümkün değildir. Kitapta karakterlerin en iyisinin yahut işte görece en iyisinin Peyami Safa bize kendi istediği şekliyle de göstermiş biraz. Şöyle ki doğulu tip olarak bahsettiği tiplerden var bir kişinin içerisinde. Özellikle kadınlardan ilerliyor zaten kitap, erkeklerden çok fazla bahsetmiyor. Yani bir kadın hem bir bilgi birikimine sahip batılı tarzda, ancak yaşayış biçimi ve giyiniş biçimi bazında da daha doğulu tarzda ve bu sayede de biraz arafta kalmış oluyor. Hani hem doğu hem batı arasında sıkışıp kalmış bir kadın. Bu açıdan hani iyi kötüyü tartışmak pek mümkün olmuyor. Ancak Peyami Safa için iyi kötüyü tartışmak mümkün oluyor. Zaten bahsettiğimiz zaman da anlayacağız. Mebrure karakteri zaten romanın esas karakteri. Mebrure bu arada kalmışlığı birazcık da betimliyor. Bu yüzden kendisi için en ideal kadın Mebrure karakteri olacak ileride.
Peki Murat, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Hangi tarafta bakıyorsun veya hangi yönlerini eleştiriyorsun yazarın?
Ya şöyle bir durum var ki ben yazarın daha çok aslında yanlış dönemde doğru bir şeyi yazıp onu da kendi içselleştirdiği için çok anlaşılmadığını düşünüyorum. Hani aslında kendi içselliğini katması ortaya koyacağı eser tam bir karşılaştırma, hani tam okuyucuya karar verdirme yönünde olacak ama kendi içselliğini kattığı için ister istemez bir şekilde bir tarafı daha çok baskın yönetiyor. Can abi de mesela daha iyi bilir ama kitabın bir bölümünde mesela sözde kızlar ve Türk kızı olarak vurguladığı iki farklı ana karakter var. Hani karakterleri bazında. İşte sözde kızlar dediği Avrupa'yı kendine rol model seçen, Türk kızı dediğiyle işte kendi örf adetine daha bağlı yaşayan, aslında daha doğru olan. O yüzden dolayı ben kitapta biraz daha kendisinin içsel durumunun ağır bastığı için çok uygun olmadığını, hani biraz daha böyle araftan ziyadeye çıkıp, yani karar verme evresinden ziyadeye çıkıp düşünceleri çeliştirdiğini düşünüyorum. Tabii eleştiri manyetli değil de bu tamamen bir fikir benimki.
Yani kendi fikrini empoze etme hakim romanda diyorsun. Bu da aslında çok kaliteli bir romanı. İçselleştirdiği fikri empoze etmeye odaklı olduğu için doğru bir kıyaslamaya itmiyor diye bir yorumda bulunmuş oldun, doğru anladıysam.
Evet,
Güzel
kesinlikle öyle.
bir yorumdu. Peki bu romandan bize neler aktarmak istersiniz veya sizin kendi açınızdan katmak istediğiniz özellikle bir fikir, belki düzeltmemiz gereken bir yön, eleştiri yapılmalı ki düzelelim veya gelişelim bu anlamda. Bir verebileceğiniz geri bildirim var mıdır?
Tabii ben şöyle bir şey ekleyebilirim.
Evet.
Özellikle Peyami Safa üzerinde şöyle bir eksikliği ciddi görüyorum. Bilirsiniz bizde bir Michel Foucault vardır. Beden ve iktidar üzerine bir sürü yazı yazar. Bunun eksikliğini ciddi hissedebilirsiniz kitapta. Yani ideal mekanizmanın hegemonik şekilde bir beden kurgulamak istediğini özellikle Avrupa yaşamında Peyami Safa birazcık gözden kaçırıyor. Ya da buna işte Althusser devletin ideolojik veya zor aygıtları diyor, Gramsci hegemonya diyor, işte Foucault iktidar diyor ama temelde baktığınızda hepsi aynı şeyler. Ama ülkemizde özellikle Doğu toplumlarında Batı tarzı yaşam birazcık özenilen yaşam olarak tanımlandığı için o Foucault'un iktidar alanını, yani bireyin içine işleyen, bireye zuhur eden, daha sonra bireyi yeniden üreten o alanın sadece Batı'da değil de Doğu'da olduğunu da göz ardı ediyorlar ve hatta bence iktidardan bir haberler, yani fikir sahibi bile değiller.
Evet, aslında sadece batıya olan hevesin diğer tarafın artılarını görmeyi engellediğini görüyoruz diye düşünüyorum. Bir tarafın da artıları elbet vardır her zaman olduğu gibi. Ama bir tarafın ki her zaman karartılıyor, diğer taraf ortaya parlatılarak gün yüzüne çıkartıldığında diğer tarafı tamamen silme boyutuna geçiyoruz. Bu da doğru bir yaklaşım olmaz. Dengede kalmak, İki tarafında eleştirilerini yapıp artı ve eksilerini sunmak önemli. Yazarlar da bu konuda kimi bir tarafa geçmeyi daha çok seviyor. Çok ortada dengede kalan yazar var mı bilmiyorum açıkçası. Bu romanda anladığım kadarıyla bunu görmemizi sağladı.
Siyasal bağlamda da çark toplumlarının çok farklı dayanışma biçimleri olmadığı ya da ne bileyim çok özgün düşünemedikleri bilinmeyen bir şey değil.
Evet, peki Murat eklemek istediğin bir şey var mı?
Yani şöyle ki ben eleştiri kısmında çok büyük bir yazar, edebiyata damgasını vurmuş bir yazar. Ama şöyle bir şey var ki ben roman bazında noktadan bakıyorum. Eğer bu roman da mesela Türk kızı ve Batı kızı olarak, sözde kız olarak nitelendirdiği en azından o basit analizi dahi isimlendirmek yerine okuyucuya biraz imkan tanıyabilseydi belki daha da bambaşka bir noktaya taşıyacaktı. Hem hikaye olarak, yani hikaye örgüsü olarak hem de toplumda iz bırakma açısından çok daha büyük bir etki bırakırdı diye düşünüyorum. Yani bu da yazarın aslında satır aralarında kendi düşüncelerini empoze etmesinden kaynaklı, çok fazla kendi düşüncesine kapılmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben.
Anladım. Aynı zamanda tabii belki de bunu hissettirmeyi bilerek de yapmış olabilir.
Tabii
ki. Bu farkı ayrımı bu kadar net derin çizgilerle tabii ki kendi içselleştirdiği bir düşünce var, o bariz. Ancak o kadar keskin bir şekilde bir tarafa ait olması belki de düşündürmek için bile yapılmış bir şey olabilir diye aklıma geldi şu an. Bu açıdan da bizi eleştirme anlamında yol açmış oldu. Tabii bir taraf olmak ne kadar gerekli veya bu romandaki bu keskinliği hissetmek bize nasıl hissettirdi? Şöyle, bir taraf olmak ne kadar zorundayız ki? Bana bunları hissettirdi açıkçası. O yüzden tabii ki eleştiri hakkı verdiği için bir tarafta kalarak en azından bize de bir yol çıktı diye düşünüyorum. Bu anlamda ne düşünüyorsunuz? Benim baktığım pencereden bakarsanız en azından bize bir tarafta kalmasıyla eleştiri hakkı sunmuş oldu.
Yani tabii ki öyle. Ya en azından arafta kalmış olanı da tercih edebildi. Yani direkt olarak Batı deyip de konuyu da kapatabilirdi. Hı hı. Bir süzgeçten geçirebilmek de dönem Türkiye'sinde büyük bir iş yani.
Bugün bu güzel romanı derledik, konuya giriş yapmış olduk. Aslında kendi içimizde de belki böyle soru işaretlerine düştüğümüzde okuyup en azından dışarıdan görebileceğimiz bir göz olur bu kitapta bize. Başka eklemek istediğiniz husus nedir? Makalenizden belki biraz bahsedebilirsiniz.
Şöyle, dilerseniz ben birazcık romanın takdiminden başlamak istiyorum. Sözde Kızlar'da esas olarak temel bağlamda bir kültürel kriz merkezde. Romanın esas karakteri bir Mebrure isimli bir kadın. Babasını Yunanlar esir alıyor. Esir olduğunu öğrendikten sonra babasının İstanbul'da olabileceğini düşündüğünden İstanbul'a gidiyor. Ve İstanbul'da eski akrabalarından olan Nazmiye Hanım'ın Şişli'deki bir malikanesinde misafir oluyor. Ve bu Nazmiye Hanım'ın iki çocuğu var. Behiç ve Nevin. Köşke sürekli gelen misafir dostları var. Siret, Güzide, Salih ve Belma. Bu insanlarla tanışıyor ve bu insanlarla tanıştıktan sonra yaşadığı kültürel krizlere odaklanıyor kitap. Ve zaten fark ederseniz isimlerin çoğu kadın. Peyami Safa da zaten burada yani ya kendisi için yahut içerisinde bulunduğu toplum için bir ideal kadın yaratmak gibi bir endişe taşıyor büyük ihtimalle. Daha sonra Mebrure babasını aramaya devam ederken köşkün çocuğu Behiç, Mebrure'ye aşık oluyor. Ancak Mebrure Behiç'i beğenmiyor. Çünkü beğenmeme sebebi Behiç'in ciddi Avrupa'yı tarzda yaşaması. İşte köşkün köpeği bile Viyana'dan getirtilmiş ve Napolyon adı yani. Golf oynuyorlar köşkte. Bunlar Mebrure'nin alışık olduğu şeyler değil. Ve toplantılar yapılıyor, misafirlikler yapılıyor. Bizim alıştığımızın çok dışında piyano çalıyorlar. İşte Fransız şarkılar çalıyor piyano zaten. Ve Mebrure bir yerden sonra ciddi sorunlar yaşamaya başlıyor köşkte. Daha sonra köşke doğulu karakterler gelmeye başlıyor. Doğulu karakterler daha muhafazakar karakterler. İşte mesela Nadir Bey var. Kendisi Duyun Umumiye'de memur. Çok uç muhafazakar bir dost olarak gösterdiği bir de Fahri var. Fahri ciddi manada muhafazakar. Yani o kadar böyle geleneklerine bağlı olarak resmediliyor ki kendisi Batı tarzı yaşayan tanıdıklarını aşağılık olarak tanımlıyor. Ve daha sonra Mebrure babasını aramaya devam ederken Behiç'le Fahri arasında kalıyor. En sonunda Fahri'yi tercih edip daha sonra da babasının Yunanların elinden kurtulup Anadolu'da bir şehre gittiğini öğrenince Fahri ile birlikte evlenmek için oraya gidiyor. Tabi bu şekilde bitiyor. Tabi Mebrure'nin burada yaşadığı kültürel krizlerin az önce bahsettiğim Foucault'cu bağlamda üç tip mücadeleye kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Temelde tahakküm biçimlerine yani etnik, toplumsal veya dinsel biçimlere karşı yürüttüğü mücadeleler var. Mebrure daha muhafazakar kalıyor çünkü. Daha dini yaşayan bir kadın olarak geldiği için köşk onu kabullenmekte zorlanıyor. Bununla birlikte ikinci olarak bireyi yani Mebrure'yi sömürü biçimlerine karşı yürütülen mücadeleler olarak bir mücadele nasıl denir? Mücadeleye sebep bırakıyorlar. Ya da bu bireyin yani yine Mebrure'nin kendisini bağlayan yani bir tabi kılınan duruma karşı yürütülen bir mücadele var. Yani boyun eğdirmeye çalışıyorlar bir de Mebrure'ye. Çeşitli şeyler yaşatıyorlar. İşte evlenmek zorunda kaldığını hissettirmeye çalışıyorlar. Orada da bir tahakküm var. Bu açıdan Mebrure'nin kitap okuyucu olacak olan insanların kitabın Mebrure karakterine odaklanarak okumaları gerekiyor.
Aslında yaşadığı ikilemde Mebrure hangi tarafta kalıyor veya diğer tarafa ayak uydurabiliyor mu?
Yok, uyduramıyor. Uyduramadığı için zaten Fahri Bey'le Anadolu'ya gidiyorlar. Şöyle, aslında Mebrure karakteri Peyami Safa için mükemmel bir ideal kadındır. Kendisi Anadolu'ludur ancak Amerikan Koleji'nden mezundur İzmir'den. Piyano çalmayı bilir, dil bilir ama ve lakin bunu sadece entelektüel camiada var eder. Bunu gündelik hayatta var etmez. Yine gündelik hayatında dinine bağlı hanım hanımcık diye tabir edilen tırnak içerisinde bir kadındır. Ve bu yüzden zaten Peyami Safa'nın en sevdiği ve en merkeze koyduğu karakter budur.
Aslında Peyami Safa içsel bir zorluk kabullenememişlik yaşıyor. Hangi taraftayım, ne tarafa aitim, işte benim istediğim karakter nasıl biri diye kendi bu içsel savaşlarını Mebrure üzerinden kitapta yoğun bir şekilde aslında neyi istediğini de göstermiş oluyor. Neyi istediğini de anlamış oluyor böylece. Ne kadar sekülerleşmeye adanmış bir hayatı da olsa, hayat onu oraya da sürüklemiş olsa, kendi içsel geleneklerini bozmak istemediğini kitapta çok güzel yansıtmış. Bu da onun için bir aynalama yöntemi olmuş aslında. Kendi içsel sürecinin tamamlanması için. Hani bazen bir şeyi kabul edemeyiz. Deriz ki hayır ben böyle istemiyorum aslında ama daha sonra yaptığımız seçimlerle ve istediğimiz hareketlerle onu daha sonra kabulleniriz nasıl olduğumuzu veya neyi gerçekten istediğimizi. Bu karakterlerde de Mebrure'yi bu kadar öne alması aslında neyi istediğini sonunda karar vermesi oluyor mu?
Yani tam olarak öyle olmasa bile şöyle, bilirsiniz Marx'ın Hegel'in hukuk felsefesine katkısı kitabı vardır. Orada bir tez antitez sentez sürecinden bahseder. Peyami Safa da burada tam olarak onu yaşıyor. İdeal kadın yaratmak istiyor. Önünde bir tez var. Anadolu'da karşılaştığı kadınlar. Bir de antitezi var. Batılı kadınlar. Bunu sentezlemek zorunda kaldığında, bir sentez üretmek zorunda kaldığında ikisinden birer tane ama hiçbirinden olmayan gibi bir şey çıkarıyor ortaya.
Anladım. Çok güzel anlattınız.
Tuğcan abi, ben genel anlamda karakterler üzerinden kastetmek istediği şeyin Peyami Safa'nın aslında bizim sosyal yaşam olarak Avrupa'yı değil de kendi yaşamımızın ne olduğunu tam olarak anlatmaya çalıştığını düşünüyorum. Hani Avrupa'dan almamız gereken şeyin bu dönem şartlarında sosyal yaşam özenmek değil de sosyal yaşamını özenmek değil de devlet yönetimi, bilim ve yaşam seviyesini yükseltecek, refah seviyesini arttıracak şeylerin alınması gerektiğini vurgulamaya çalıştığını düşünüyorum aslında metin altında. Can abinin de vurguladığı gibi karakterlerden böyle hani bir oradan bir oradan alıp ortaya farklı bir sentez çıkarmaya çalıştığını düşünüyorum.
Aslında dengede kalmaya çalışmış belki de.
İsterseniz şöyle yapalım. Çok hafif karakterlerden bahsetmek istiyorum ben. Mebrure'den bahsettim zaten. Mebrure'nin karşılığı bir de Behiç karakteri var kitapta. Behiç, Nazmiye Hanım'ın, köşkün sahibinin oğlu. Bir dönem Viyana'da yaşamış kendisi ve Viyana'da yaşadıktan sonra İstanbul'a geldiğinde gündelik hayatını da Viyana gibi kurguluyor. İçki içip kumar oynuyor ve deli gibi İstanbul'un sokaklarında kadınların peşinden koşan, işte bedensel hazla ön planda olan bir karakter. Ve Behiç'in şöyle bir problemi var. Viyana'da frengi hastalığına yakalanıyor ve bu hastalığı da Peyami Safa Behiç'in batılı tarza uyum sağladığı için ahlaksız olmasından dolayı kaptığını belirtiyor bize. Burada ciddi bir Batı'nın pozitif olmayan, olumsuz yönünden bahsediyor. Ve için bir de kız kardeşi var, Nevin. Nevin'in şöyle piyano çalmasıyla ünlü Nevin kitapta. Ve rob denilen bir kıyafet giyiyor bu misafirlik günlerinde. Ve rob giyen kıyafetler sadece batılı karakterler. Abisiyle birlikte Viyana'dan Napolyon adında bir köpek getiriyor ve köpeğe Fransızca talimat veriyor. Hani köpekle bile Türkçe konuşmuyorlar. Bu yüzden mesela Nevin de yazar tarafından olumsuz karakterlerden birisi olarak tanımlanıyor. Çok önemli bir karakter Belma diye bir karakter var. Asıl adı Hatice. Ama Hatice isminin daha doğu ismi olduğunu, şark ismi olduğunu düşündüğünden dolayı kendisine Belma dedirtiyor. Çevresi onu Belma diyerek tanıyor. Ve Hatice'nin ilginç bir babası var. Babası Mustafa Bey. Mustafa Bey bir cami hocası. Ancak gençliğinde içki içip kumar oynadığı için arkadaşlar ona Jön Hoca diye hitap ediyor. Mesela Peyami Safa burada Mustafa Hoca'yı çok güzel arafta kalmış olarak tanımlıyor. Ama üzerine çok fazla konuşmuyor çünkü kadın olmadığından dolayı. Belma, Beyç'e birazcık platonik aşık. Beyç de bunu fırsat bilip Belma'dan bir çocuk yapıyor. Ancak Beyç frengi olduğu için çocuk da frengili doğuyor. Ve Beyç bu çocuğu öldürüp gömüyor. Zaten Mebrure karakteri bunu öğrendikten sonra özellikle Beyiç'le evlenmekten vazgeçip Fahri Bey'le Anadolu'ya dönüyor. Yani temel bağlamda zaten karakterlerin yapısı çok keskin. Olumsuz, batılı karakterleri ciddi manada ahlaksızca gösteriyor kitap. Doğulu tipleri de fazla bağnaz olarak gösteriyor. Yani ideal olarak tanımlıyor evet ama bağnaz gösteriyor. Dediğimiz gibi Peyami Safa için önemli olan burada arafta kalmış olan yani iki taraftan da özellikleri barındıran ama bu özellikler daha gündelik hayata yönelik olmayan. Yani Batı'nın entelektüel tarafını, işte daha pozitif bilim tarafını eğitim olarak görmüş. Ancak gündelik hayatını zuhur ettirmemiş. Henüz gündelik hayatta kültürlerine bağlı olanlar olarak tanımlıyor.
Murat, bu konuda eklemek istediğim bir şey var mı?
Ben romanı son noktada genel açıdan bir baktığımızda şu şekilde düşünüyorum. En alt metinde roman sonunda demek istediği, vurguladığı şeyin bizim sosyal yaşamımızın ve sosyal çevremizin aslında Batı'nın sosyal hayat ve çevresiyle eşdeğer olmadığını ve bizim toplum yapısı olarak buna müsait olamadığımızı ve kaldıramayacağımızı vurguladığını düşünüyorum ben.
Çok güzel bir cümle oldu gerçekten. Çünkü zaten şu an bir yozlaşma da hakim. Bunun üzerine bu cümleyi iyice bir düşüneceğim. Hiçbir zaman aynı sosyal yapıda olmayacağımızı, ne kadar birbirimize benzeme çabası içinde olsak da bu yozlaşmanın bizi çok farklı bir noktaya getireceğine inanıyorum.
Kesinlikle ben de aynı noktadan aslında sizinle bakıyorum o konuda.
Aslında bir yere ait olmayanlar hiçbir yere ait olamıyor. Bu sefer arada kalıyor. Bu sefer bu da içsel kabulünü geciktiriyor. Ait olamama hissi çok zor. Hem romanda bu his var, hem de gerçekten bunun günümüze yansımalarında var. O yüzden dilerim herkes ait olduğu yerde mutlu olur. Eklemek istediğiniz birkaç cümle varsa alabilirim. Yoksa yayını çok teşekkür ederek size kapatmak isterim.
Ben zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
Rica ediyorum.
Ben açıkçası dinlemekten ve ara ara kendimi ifade etmekten çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Çok güzel bir edebi romanı. Sizlerden dinlemek, tahlilini sizlerin bakış açısıyla yorumlamak benim için çok keyifliydi. Tekrar bir arada bulunup görüşmek isterim. Farklı romanlarda.
Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum.